Ayrım 6.
Ama bu iki yönelme arasındaki ayrım, sömürücü tipin bazı şeyleri başkalarından armağan olarak almayı beklememesi, onları zor kullanarak ya da hilekârlıkla elde etmesidir. Bu yönelme tüm etkinlik alanlarını içine alır. Bu gibiler aşk ve duygu alanında da el koyma ve çalmaya eğilim gösterirler. Başka birine bağlı olan ve onlardan koparabilecekleri kimseleri çekici bulurlar. Onlar için çekiciliğin koşulu birinin bir başkasına bağlı oluşudur. Başkalarına ait olmayan kişilere aşık olma eğilimini duymazlar. Düşünce ve düşünsel uğraşlar alanında da aynı tavırla karşılaşırız. Bu gibiler düşün üretmektense çalmayı eğilim gösterirler. Bu ya doğrudan doğruya eser hırsızlığı şeklinde ya da daha örtük bir biçimde başkalarının dile getirmiş oldukları düşünceleri değişik terimlerle hineleyerek ve bunların hem yeni hem de kendi düşünceleri olduğu konusunda direterek yapılabilir. Bu zeki kimselerin de sık sık bu yöntemi uygulamaları çok şaşırtıcı bir olgudur. Pekala kendilerine özgü düşünler ortaya koyabileceklerdir. Başka bakımlardan yetenekli kimseler de özgün düşünlerin ya da bağımsız üretimin eksikliği çok kez doğuştan bir özgünlük yoksunluğundan değil, bu öz yapı yönlenmesinden kaynaklanıp onunla açıklanabilir. Aynı yargı bu gibilerin özdeksel şeylere yönlenmeleri konusunda da geçerlidir. Başkalarından alabilecekleri şeyler onlara her zaman kendi kendilerini üretebilecekleri şeylerden daha iyi görünür. Kendisinden bir şeyler sızdırabilecekleri her şeyi ve herkesi kullanıp sömürürler. Sav sözleri, sloganları ve en tatlı meyveler çalınmış olanlardır diye dile getirilebilir. İnsanları kullanıp sömürmeyi istedikleri için açık ya da örtük bir şekilde ümit verici, sömürücü objeleri olan kimseleri severler. Sızdırıp tükettikleri kimselerdense bıkarlar. Çok aşırı bir örnek, satın alabilecek parası olduğu halde nesnelerden ancak onları çalabildiği zaman hoşlanan kleptomanyaktır. Bu yönlenme çok kez bu gibilerin önemli bir özelliği olan ısıran bir ağız aracılığıyla simgeleştirilebilir. Sömürücü yönelmedeki kişilerin sık sık başkalarına ilişkin ısırıcı sözler ettiklerine dikkati çekmek bir sözcük oyunu değildir. Bu tiplerin tavırları bir düşmanlık ve kötüye kullanma karışımı ile renklendirilir. Onlar için herkes bir sömürü objesi olup yararlılığına göre yargılanmaktadır. Alıcı tipi belirleyen güven ve iyimserlik yerine sömürücü tipte kuşku, alaycılık, imrenme ve kıskançlıkla karşılaşıyoruz. Bu gibiler yalnız başkalarından alabilecekleri şeylerle doyum bulduklarından, başkalarının sahip oldukları şeylere aşırı değer verip kendi sahip oldukları şeyleri küçümserler. C. İstifçi yönlenme. Alıcı ve sömürücü tipler nesneleri dış dünyadan elde etmeyi umdukları için birbirlerine benzer. Oysa istifçi yönlenme onlardan temelden farklıdır. Bu yönlenme insanların dış dünyadan elde edebilecekleri yeni şeylere çok az güvenmelerine neden olur. Bu gibilerin güvenliği istifleme ve biriktirmeye dayanır. Onlar harcamanın kendileri için bir tehlike olduğunu düşünürler. Çevrelerini sanki koruyucu bir duvarla çevirmiş gibidirler. Ana erekleri ise bu duvarla sağlamlaştırılmış durumlarını dışarıdan olabildiğince çok şey getirmek, duvarın dışına ise olabildiğince az şeyin çıkmasına izin vermektir. Cimrilikleri para ve özdeksel şeyler konusunda olduğu kadar duygular ve düşünceler alanında da geçerlidir. Onlar için sevgi temelde bir maldır. Kendileri sevgi vermezler ama sevilene sahip olma yoluyla sevgiyi elde etmeye çalışırlar. İstifçi kişi çok kez insanlara hatta anılara karşı özel türden bir bağlılık gösterir. Bu gibilerin aşırı duygusallıkları geçmişin altın çağı gibi görünmesini sağlar. Geçmişi şimdi de sürdürür ve eski duygularla yaşantıların anılarına tutkuyla bağlı kalırlar. Her şeyi bilirler ama hem kısırdırlar hem de üretici düşünce konusunda yeteneksizdirler. İnsan bu tipleri de yüzlerindeki anlatım ve jestlerinden tanıyabilir. Dudakları sımsıkı kapalı bir ağızları vardır. Jestleri geriye dönük tavırlarına özgü jestlerdir. Alıcı tipin ağzı yuvarlak ve sanki davet edermiş gibi durur. Sömürücü tipin jestleri saldırgan ve batıcıdır. İstifçi tiptekilerin ağızları ise sanki kendileriyle dış dünya arasındaki sınırları vurgulamak istiyormuşçasına köşelidir. Bu tiplerin tavırlarındaki bir başka öz yapısal öge titizce düzenlilikleridir. İstifçi, nesneler, düşünceler ya da duygular konusunda da bellek konusunda olduğu kadar düzenli olacaktır. Ama onun bu düzenliliğinin kısır ve katı bir düzenlilik olduğunu da belirtmek gerekir. O nesnelerin yer değiştirmelerine hiçbir şekilde katlanamaz ve onları düzeneksel, mekanik bir şekilde yeniden düzenler. Ona göre dış dünya, duvarlarla güçlendirmiş olduğu kendi dünyasına sızmak için bu duvarları zorlamaktadır. Düzenlilik, her şeyi yerli yerine koyup böylece koruyarak dış dünyaya egemen olma ve onun zorla içeriye sızmasını engelleme anlamına gelir. Dış dünya ile ilişkisini koparma gereksinmesinin bir başka anlatımı ise aşırı titizliğidir. Kendi çizdiği sınırların ötesinde kalan şeylerin hem tehlikeli hem de kirli olduklarını düşünür. Tıpkı kirli şeyler ya da insanlarla ilişki kurduktan sonra yapılması öğütlenen dinsel yıkanma töreninin işlevine benzer bir şekilde her şeyi titizce yıkayarak tehdit edici ilişkiyi ortadan kaldırır. Ona göre nesnelerin yalnız uygun yerlerine değil, kendilerine uyan zaman dilim içine de yerleştirilmeleri gerekir. İstifçi tipe özgü bir başka özellik de saplantılı bir şekilde dakik olmasıdır. Bu ise dış dünyaya egemen olmanın bir başka biçimidir. Eğer insan korunmakta olan durumu için dış dünyanın bir tehlike oluşturduğunu görürse, dik kafalı davranması mantıksal bir tepkidir. Çünkü kendi dünyasına zorla girmek isteyene karşı sürekli bir hayır hemen hemen düzeneksel bir savunmadır. Bu tiplerin dimdik oturma alışkanlıkları ise bir yandan itilme tehlikesi karşısında almış oldukları bir önlemdir. Onlar yalnızca belirli bir kuvvet, güç ya da nasıl yetenek miktarına sahip olduklarını, bu birikimi kullanarak azaltır ya da tüketirlerse bir daha hiçbir zaman yerine koyamayacaklarını düşünürler. Tüm canlı tözün kendi kendini bütünleme ve yenileme işlevini insanın kullandığı etkin güçlerinin arttığını, durgunluk ve edilginliğin ise bu güçleri felce uğrattığını anlayamazlar. Onlar için ölüm ve yıkım, yaşam ve gelişmeden daha çok gerçeklik taşır. Yaratma edimi, işittikleri ama inanmadıkları bir mucizedir. İstifçilerin en yüksek değerleri düzen ve güvenliktir. Saf sözleri güneşin altında yeni olan hiçbir şey yoktur şeklinde dile getirilebilir. Onlar başkaları ile olan ilişkilerinde sıkı fıkı dost olmayı tehlikeli sayarlar. İstifçi için güvenlik ya karşılarındakine çok yaklaşmamakta ya da onlara sahip olmaktadır. İstifçi kuşkulu olma eğilimini duyan ve gerçekte benim olan benim, senin olan ise senindir diyen özel bir adalet anlayışına sahiptir. D. Pazarlayıcı yönlenme. Pazarlayıcı yönlenme ancak modern çağda başat bir yönlenme olarak gelişmiştir. Bu yönlenmenin doğasını anlamak istiyorsak modern toplumda pazarın ekonomik işlevini incelememiz gerekir. Çünkü bu işlev yalnız bu öz yapı yönlenmesine benzemekle kalmadığı gibi modern insandaki bu yönlenmenin temeli ve gelişmesinin ana koşuludur da. Değiş tokuş en eski ekonomik düzeneklerden bir tanesidir. Ama geleneksel yerel pazar modern kapitalizm içinde gelişmiş olan pazardan özce değişiktir. Yerel pazarda değiş tokuş, malları değiştirme amacıyla buluşmak için bir fırsat sağlamaktaydı. Üreticilerle müşteriler birbirlerini tanıyorlardı. Çünkü görece küçük gruplardı. İstem, talep aşağı yukarı bilinmekteydi. Bu yüzden üretici bu özgür istemin karşılığı olacak şekilde üretebiliyordu. Modern pazar, dipnot, modern pazarın tarihini ve işlevini incelemek için K. Polanyi'nin The Great Transformation, Büyük Dönüşüm, New York, Reinhardt Co. 1944 adlı kitabına bakınız. Artık bir buluşma yeri olmayıp soyut ve kişisel olmayan istemlerle belirlenen bir düzenektir. Üretim bilinen bir müşteri çerçevesi için değil, bu pazar için yapılmaktadır. Onun kararı sunu ve istem, arz ve talep yasalarına dayanır. Malın satılıp satılamayacağını ve ne fiyattan satılacağını o belirler. Bir çift ayakkabının kullanım değeri ne olursa olsun, örneğin eğer sunu istemden daha fazlaysa bazı ayakkabılar ekonomik ölüme yargılanacaklar ve hiç üretilmemiş olmaları belki de daha iyi olacaktır. Malların değiş tokuş değeri söz konusu oldukça alışveriş günü yani pazar yargı günüdür. Okuyucu bu pazar betimlemesini belki çok fazla basitleştirilmiş bulacak ve karşı çıkacaktır. Üretici istemi önceden kestirmeye çalışır. Hatta tekel koşulları altında istem üstünde belli bir denetim kurar. Ama pazarın düzenleyici işlevi kentli orta sınıfın ve bu sınıf aracılığıyla tüm nüfusun öz yapı oluşumu üstünde derin bir etkiye sahip olacak kadar egemen olmuştur ve hala olmaktadır da. Pazarın değer kavramı yani kullanım değerinden çok değiş tokuş değerini vurgulama bizi insanlara ve özellikle insanın kendisine ilişkin benzer bir değer kavramına götürmüştür. Ben insanın kendisini bir mal, kendi değerini de değiş tokuş değeri olarak görmesinden kaynaklanan öz yapı yönlenmesine pazarlayıcı yönlenme adını veriyorum. Çağımızda pazarlayıcı yönlenme son 10 yılların bir olayı olan yeni bir pazarın, kişilik pazarının ortaya çıkmasıyla birlikte hızlı bir gelişme göstermiştir. Yazıcılar ve satıcılar, iş yöneticileri ve doktorlar, avukat ve sanatçılar hepsi bu pazarda görünürler. Bu kişilerin yasal konumları ile ekonomik durumlarının farklı olduğu doğrudur. Bazıları bağımsız olup yaptıkları hizmetin ücretini kendileri koyarlar. Bazıları ise başkaları hesabına çalışıp aylık alırlar. Ama özdeksel başarı sağlamak için hepsi de hizmetlerine gereksinme duyanların ya da işlerinde çalıştıkları kimselerin kişisel onaylarına bağımlıdırlar. Hem kişilik hem de malların satıldığı pazarda değerlendirme ilkesi aynıdır. Birinde satışa sunulan kişilikler, ötekinde ise mallardır. Her iki durumda da değer, kullanım değerinin kendisi için zorunlu ama yeterli bir koşul olmadığı değiş tokuş değeridir. İnsanlar eğer yapmak zorunda oldukları özel iş konusunda becerili olmayıp, yalnızca hoş bir kişiliğe sahip olsalardı, ekonomik dizgemiz hiç kuşku yok ki işlevini yerine getiremeyecekti. Örneğin tıp konusunda çok az da olsa bilgi ve beceriye sahip olmadığı zaman New Yorklu bir doktor hasta yatağı yanında ne denli kibar ve Park Avenue'daki muayenehanesi ne denli güzel döşenmiş olursa olsun bunlar onu başarılı kılamayacaktır. Bir sekreter eğer yeterince hızlı daktilo yazamıyorsa çok üstün bir kişiliğe sahip olması bile işini yitirmesini önleyemeyecektir. Ama eğer başarının koşulu olarak beceri ve kişiliğin ağırlıklarının sırasıyla ne ölçüde olduğunu sorarsak, başarının ancak istisnai durumlarda becerinin ve dürüstlük, terbiye ve doğruluk gibi belli bazı insansal niteliklerin sonucu olduğunu görürüz. Başarının gerekli koşulları olarak bir yanda beceri ve insansal nitelikler, öte yanda ise kişilik arasındaki oran her ne kadar değişiyorsa da kişilik etkeni her zaman kesin bir rol oynamaktadır. Başarı büyük ölçüde insanın kendisini pazarda ne kadar iyi sattığına, kişiliği ile ilgili ne kadar iyi rol yaptığına, dış görünüşünün etkililiğine, örneğin neşeli, sağduyulu, saldırgan, güvenilir, tutkulu olup olmamasına bağlıdır. Bundan başka geldiği aile, bağlı olduğu kulüpler ve doğru kişileri tanıyıp tanımadığı da başarısını etkiler. Gereksinme duyulan kişilik tipi bir ölçüde kişinin çalıştığı özel alana da dayanır. Bir borsacının, bir satıcının, bir sekreterin, bir demiryolu yöneticisinin, bir üniversite profesörünün ya da bir otel müdürünün hepsi ayrı ayrı kişilikler göstermeli ama aralarındaki ayrıma karşın kişilikleri bir tek koşul isteniliyor olma koşulunu yerine getirmelidir. Başarı elde etmek için beceriye ve verilen işi yerine getirme koşullarına sahip olmanın yetmediği, bireyin kişiliğini başka kişiliklerle yarıştırabilmesi gerektiği olgusu insanın kendine karşı olan tutumunu da biçimlendirir. Eğer insanın yaşamını sürdürebilmesi için bildiklerine ve yapabildiklerine dayanması yeterli olsaydı, o zaman kendisine ilişkin değerlendirmesi, yetenekleri, başka bir deyişle kullanım değeri ile orantılı olacaktı. Ama başarı büyük ölçüde insanın kişiliğini ne kadar iyi sattığına dayandığına göre, birey kendisini bir mal ya da daha çok hem satıcı hem de satılacak mal olarak görür. Böyle biri ne yaşam ne de mutlulukla değil, yalnızca satılmaya elverişli olmakla ilgilenmektedir. Bu türden bir duygu, eğer duyup düşünebilselerdi bazı eşyaların, örneğin tezgahtaki el çantalarının duygularıyla karşılaştırılabilirdi. Böyle bir durumda, her el çantası müşteri çekebilmek için kendini olabildiğince çekici kılmaya ve rakiplerinden daha iyi bir fiyat elde edebilmek için olabildiğince pahalı görünmeye çalışırdı. En yüksek fiyatla satılan el çantası, bu kendisinin en değerli olduğu anlamına geleceğinden kıvanç duyardı. Satılmayan bir el çantası ise üzülüp kendi değersizliğine inanırdı. Bütün bunlar görünüşü çok güzel ve yararlı olduğu halde değişen moda yüzünden artık modası geçmiş sayılma şanssızlığına uğrayan bir el çantasının da başına gelebilirdi. Çanta gibi kişilik pazarında insanın da modaya uygun olması gerekmektedir. İnsan modaya uygun olmak için en çok hangi kişilik türünün istendiğini bilmek zorundadır. Bu bilgi zaten insana tüm eğitim süreci boyunca yuvadan koleje kadar aşılanır ve aile tarafından bütünlenir. Ama bu ilk evrede kazanılan bilgi yeterli değildir. Ancak uyarlanma, tutku ve öteki insanların değişen beklentilerine karşı duyarlılık gibi belli genel nitelikleri vurgular. İnsan başarı örneklerinin daha özgül bir tablosunu başka bir yerden elde eder. Resimli dergiler, gazeteler ve haberler başarılı insanların çok sayıda çeşit çeşit resimlerini gösterip yaşam öykülerini anlatırlar. Resimli reklam yapmanın da buna benzer bir işlevi vardır. Bir terzi reklamında resmi çekilmiş olan başarılı iş adamı eğer çağdaş kişilik pazarında büyük para kazanmak istiyorsa insanın nasıl görünmesi ve nasıl olması gerektiğine ilişkin bir imgedir. Sokaktaki adamı istenilen kişilik kalıbını aşılamak için yararlanılan en önemli araç sinemadır. Genç kız yüksek ücret alan bir film yıldızının yüz anlatımlarını, saç biçimini ve jestlerini öykünmeyi başarıya götüren en vaatkar yol olarak dener. Genç erkek ise beyaz perdede gördüğü örnek gibi olmaya ve görünmeye çalışır. Sıradan vatandaşın en başarılı insanların yaşamlarıyla pek az ilişkisi vardır. Onun film yıldızlarının yaşamlarıyla olan ilişkisi bundan farklıdır ama yine de gerçek bir ilişki olmadığını söylemek gerekir. Ancak o film yıldızlarını beyaz perdede tekrar tekrar görebilir, kendilerine mektup yazıp imzalı resimlerini alabilir. Geçmiş dönemlerde sanatçı toplumsal bakımdan aşağılanır ama yine de dinleyicilerine büyük ozanların yapıtlarını aktarırdı. Günümüzde ise bunun tersine bizim film yıldızlarımızın aktaracakları büyük yapıtlar ya da düşünler yok. İşlevleri sıradan insanla büyüklerin dünyası arasında bir bağ olarak hizmet etmekten ibaret. Sıradan insan onlar gibi olmayı ummasa bile onlara öykünmeyi deneyebilir. Film yıldızları onun azizleri ve başarılı oldukları için de sokaktaki vatandaşın gözünde yaşam kurallarının temsilcileridir. Çağdaş insan kendini aynı zamanda hem pazardaki satıcı hem de satılacak mal olarak gördüğünden öz saygısı denetiminin dışındaki koşullara dayanır. O eğer başarılıysa değerli, başarısızsa değersizdir. Bu yönlenmenin sonucu olan güvensizliğin derecesi kolay kolay gözden kaçırılmaz. Eğer insan kendi değerinin öncelikle sahip olduğu insansal niteliklerden değil, koşulları durmadan değişen yarışmacı bir pazardaki başarısı aracılığıyla kurulduğunu düşünürse, hem öz saygısı sağlam olmayacak, hem de sürekli olarak başkalarının bu öz saygıyı pekiştirmelerine gereksinme duyacaktır. İnsan böylece durmadan başarı için itilmekte ve her başarısızlığı kendine duyduğu özsaygı yönünden yiyin bir tehlike olmaktadır. Bunun sonucu güçsüzlük, güvensizlik ve aşağılık duygularıdır. Değerinin yargılayıcıları pazardaki değişiklikler olunca insanın onur ve gururu yok edilmektedir. Ama sorun yalnızca bir özdeğerlendirme ve saygı sorunu olmayıp insanın kendisini bağımsız bir varlık olarak görmesi, kendi kendisiyle özdeşleşmesi sorunudur. Daha sonra göreceğimiz gibi olgun ve üretici birey kendisini kendi güçleriyle özdeş bir aracı olarak görmekten kimlik duygusunu çıkarır. Bu kendi olma duygusu kısaca ben ne yapıyorsam oyum anlamına gelecek şekilde dile getirilebilir. Pazarlayıcı yönlenmede insan kendi öz güçleriyle kendisine yabancılaşmış eşyalar olarak karşılaşır. Onlarla bir ve aynı değildir. Bu eşyalar kendilerini ona karşı maskelemişlerdir. Çünkü önemli olan insanın bu eşyaları kullanma sürecinde kendini gerçekleştirmesi olmayıp onları satma sürecinde göstereceği başarıdır. İnsanın güçleri ve yarattıkları kendisine yabancılaşmış, ondan ayrı bir şey başkalarının yargılayacağı ve kullanacağı bir şey haline gelmiştir. Böylece insandaki kimlik duygusu da öz saygısı gibi sağlamlığını yitirir. Kimlik insanın oynayabileceği tüm rollerin toplamınca oluşturulur. Yani ben olmamı istediğiniz kimseyimdir. Yves Saint-Pierre Gaint'ı bu kendi olma ya da kendilik durumunu dile getirmiştir. Pierre Gaint kendisini bulgulamaya, kimliğini keşfetmeye çalışırken bir soğana benzediğini, soyulan her kabuk tabakasının altından başka bir kabuk tabakasının geldiğini ve bulabileceği bir çekirdek bir öz olmadığını anlar. İnsan kimliğinden kuşku duyarak yaşayamayacağı için pazarlayıcı yönlenmede kendisine ve kendi güçlerine değil başkalarının kendisine ilişkin kanılarına başvurarak kimliğinin kanıtını bulmak zorundadır. Saygınlığı, toplumsal durumu, başarısı, başkaları tarafından belli bir kişi olarak tanınması olgusu hep gerçek kimlik duygusunun yerini tutan şeylerdir. Bu durum insanı kesinlikle başkalarının kendisini görüş biçimlerine bağımlı kılar ve onu bir zamanlar başarılı olduğu rolü sürdürmesi için zorlar. Eğer ben ve güçlerin birbirlerinden ayrılmışlarsa o zaman gerçek kimliğim satıldığım fiyattan oluşur. İnsanın başkalarını görüş biçimi kendisini görüş biçiminden farklı değildir. Dipnot, insanın kendisi ve başkalarıyla olan ilişkisinin bağlayıcı olduğu 4. bölümde açıklanacaktır. İnsana kendisi gibi başkaları da eşya olarak görünür. Onlar da kendilerine değil ama satılabilir kısımlarını sunarlar. İnsanlar arasındaki ayrım yalnızca az ya da çok başarılı, çekici, bundan ötürü de değerli olma türünden niceliksel bir ayrıma indirgenir. Bu süreç pazardaki malların başına gelenden farklı değildir. İnsanların bireysellikleri yani onlarda kendilerine özgü ve eşsiz olan yan, değersiz ve gerçekte bir yüktür. Bireysel sözcüğünün sahip olmuş olduğu anlam büyük ölçüde bu tutumu dile getirir. Bu sözcük insanın en büyük başarısını yani bireyselliğini geliştirmiş olduğunu gösterecek yerde hemen hemen garip sözcüğüyle eş anlamlı olmuştur. Eşitlik sözcüğü de anlamını değiştirmiştir. Tüm insanların eşit olarak yaratılmış oldukları düşünü, onların araç olarak değil, kendinde birer erek olarak ele alınmaları gerektiği türünden bir temel hakkı paylaştıklarını dile getiriyordu. Günümüzde eşitlik, birbirinin yerine konulabilirliği eşdeğer bir anlam kazanmış bir bireyselliğin tam tersi olmuştur. Eşitlik, her insanın bireyselliğinin gelişme koşulu olacak yerde, bireyselliğin çöküşü pazarlayıcı yönelmenin özelliği olan kendi kendisi olmayış anlamına gelmektedir. Eşitlik ayrılıkları birleştiren bir şeydi ama artık kayıtsızlıkla eş anlamlıdır. Çağdaş insanın kendisi ve başkalarıyla olan ilişkilerini belirleyen şey de gerçekte kayıtsızlıktır. Bu koşullar tüm insansal ilişkilere zorunlu olarak başka bir biçim verir. İnsanın bireysel yanı kendisi safsaklandığında insanlar arasındaki ilişkilerde zorunlu olarak yüzeyselleşir. Çünkü burada söz konusu olan artık insanların kendileri olmayıp birbirlerinin yerine konabilen mallar arasındaki ilişkidir. İnsanlar birbirlerindeki eşsiz ve bireysel olan yan ilgilenme gücüne sahip değildir. Zaten karşılarındakinin bu yanına katlanamazlardı. Ama pazar yine de kendisine özgü bir arkadaşlık yaratır. Herkes aynı yarışma savaşına katılmıştır. Hepsi başarı için aynı uğraşları paylaşıp aynı pazar koşulları altında buluşur ya da en azından bunun böyle olduğunu inanır. Hepsi aynı durumda oldukları için birbirlerinin ne hissettiğini bilir. Hepsinin tek korkusu başarısızlığa uğramaktır. Bu yüzden başkalarını memnun etmek için istek duyarlar. Bu savaşta hiç aman verilmediği gibi böyle bir şey beklenmezdi. İnsansal ilişkilerin yüzeysel öz yapısı pek çok kimsenin derin ve yayın duyguları bireysel sevgide bulabileceklerini ummalarına yol açar. Ama bir kişiye duyulan sevgiyle insanın komşusuna duyduğu sevgi birbirinden ayrılamaz. Bilinen her kültürde sevgi ilişkileri yalnızca o kültürde geçerli olan insansal ilişki türlerinin daha yayın bir anlatımıdır. Bu nedenle insanın pazarlayıcı yönlenmeden kaynaklanan yalnızlığının bireysel sevgi aracılığıyla giderilebileceğini ummak bir yanılsamadır. Duygu gibi düşünmede pazarlayıcı yönlenme tarafından belirlenir. Düşünme, nesneleri başarılı bir şekilde yönetebilme gücüne sahip olmak için onları çabucak kavrama işlevini üstlenir. Yaygın ve etkili bir eğitimle kolaylaştırılan bu işlev usun değil ama zeka düzeyinin yükselmesine yol açar. Dipnot, zeka ile us arasındaki ayrım daha sonra 130 ve devamında tartışılacaktır. Yönlendirici amaçlar için bilinmesi gereken her şey nesnelerin yüzeysel özellikleri yani yüzeysel olan yanlarıdır. Olayların özünü nüfuz etme aracılığıyla ortaya çıkarılabilecek olan doğruluk, hakikat, saltık bir kavram haline gelir. Buradaki doğruluk yalnız dogmatik olarak deneysel verilere başvurmaksızın sağlanan bilim öncesindeki anlamında saltık doğruluk olmayıp gözlemlere dayanan, insan usu aracılığıyla erişilmiş ve her zaman yeniden gözden geçirilmeye açık olan anlamındaki doğruluktur. Zeka testlerinin çoğu bu tür düşünmeye uydurulmuştur. Onlar us ve anlama yetisinin güçlerini ölçmekten çok, insanın belli bir duruma ansal olarak uyarlanmaktaki hız konusundaki güçlerini ölçerler. Ansal uyarlama testleri adı herhalde bu testler için daha uygun bir ad olacaktır. Dipnot, bakınız Ernest Schachtel, kişilik testlerinde kişilik kavramı ve tanısı üstüne, Zeitschrift für Sozialforschung, Jahrgang 6, 1937, sayfa 597-624. Bu tür bir düşünme için verilen olayın ve niteliğinin inceden inceye çözümlenmesinden çok, karşılaştırma kategorileri ile niceliksel ölçme uygulamaları temeldir. Tüm sorunlar eşit ölçüde ilginç olup aralarında önem ayrımı bulunması bir anlam taşımaz. Böylece bilginin kendisi de bir mal olur. İnsan burada da kendi öz gücüne yabancılaşmaktadır. Düşünme ve bilme sonuçlar üretecek birer araç olarak görülmektedir. Büyük Batı düşünce geleneğinde erdemin, doğru yaşamanın, mutluluğun koşul olarak kabul edilen insanın kendisine ilişkin bilgisi, yani ruh bilim artık pazar araştırmasında, siyasal propagandada, reklamcılıkta vesairede başkalarını ve kendimizi daha iyi güdümlemek için kullanılabilecek bir araca dönüştürülerek yozlaştırılmıştır. Kuşkusuz bu düşünme tipi eğitim dizgemizi derinden etkilemektedir. Öğrenmenin ereği temelde ilkokuldan üniversiteye değin pazar amaçları için olabildiğince çok yararlı bilgi toplamaktadır. Öğrencilerden o kadar çok şey öğrenmeleri istenmektedir ki sonunda düşünmek için pek az zaman ve güçleri kalmaktadır. Günümüzde daha çok ve daha iyi eğitim isteğine yol açan ana dürtü, öğretilen konulara ya da bilgiye duyulan ilgi olmayıp bilginin kazandırdığı artan değiş tokuş değeridir. Bugün bilgi ve eğitim için görkemli bir coşku ile karşılaşmaktayız. Ama yalnızca doğrulukla ilgili pazarda değiş tokuş değeri olmayan, pratik olmadığı ve yararsızlığı öne sürülen bilgiye karşı kuşkucu ya da aşağılayıcı bir tavır da takınılmaktadır. Pazarlayıcı yönlenmeyi her ne kadar üretici olmayan yönlenmelerden biri olarak sunmuş bulunuyorsam da bu yönlenme pek çok bakımlardan öylesine farklıdır ki kendisine özgü bir kategoriye ait olduğu söylenebilir. Alıcı, sömürücü ve istifçi yönlenmelerin ortak bir yanları vardır. Her biri başat oldukları kişide özgül olarak görülen ve onu belirleyen bir insansal bağlılık biçimidir. İleride bu dört yönlenmenin buraya kadar betimlenmiş olan olumsuz nitelikleri zorunlu olarak taşımadıkları gösterilecektir. Ama pazarlayıcı yönlenme kişide gizil güç olarak bulunan bir şeyi geliştirmez. Yeter ki içinde insan donanımının bir parçası olduğu türünden saçma bir görüş de öne sürmeyelim. Bu yönlenmenin asıl doğası özgül ve sürekli türden hiçbir bağlılık geliştirmemesidir. Onun biricik sürekli niteliği tavırların büyük ölçüde değişebilirliğidir. Bu yönlenmede en iyi satılabilen nitelikler geliştirilir.